Ester kitabının 3. bölümüne geldik. Haman ve Yahudi karşıtlığı bu bölümün konusu. Yahudilerin hayatının bu bölümü birçok kereler başka şekillerde gerçekleşmiştir. Bu bölümü okuduğumuzda Haman'ın yerine Firavun'un ismini ya da Hitler'i ya da Nasır'ı koyabilirsiniz. Aslında buraya uyacak birçok isim vardır. İsrail'in Mısır diyarında bir ulus olduğundan beri bir yerlerde onları yok etmek için hiçbir hareketin olmadığı hiçbir zaman olmamıştır. Bu olaylardan sonra kral Ahasveroş, Agaglı Hammedata'nın oğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı diyor Ester 3. bölümün 1. ayetinde. Burada bizlere Haman adlı bir adam tanıtılıyor. Kendisi Yahudi karşıtı hareketler oluşturan kişilerin isimlerinden oluşan listede bir başka isimdir. Kral tarafından günümüzün başbakan konumuna getirilmiştir. Agag'ın soyundan gelen biriydi. 1. Samuel 15:8'i açarsanız Agag'ın soyundan gelenlerin Ameleklilerin kraliyet ailesi olduğunu görürsünüz. Saul Tanrı'ya itaat edip Agag'ın soyundan gelenleri yok etmeliydi. Eğer Saul kendisine emredileni yapmış olsaydı halkı bu durumda olmazdı. Çünkü Agag'ın soyu tamamen yok olmuş olurdu. Tanrı tarihin ileri dönemlerinde neler olacağını görebiliyordu ve neler olacağını biliyordu. Kral Saul'un Agag'ın soyundan gelenleri yok etmeyişi neredeyse kendi halkının yok edilmesine neden olmuştu. Ama yine Tanrı olayların arkasındadır ve kendisine ait olanları gözlemekte ve korumaktadır. Birçok kişi Hitler'in dünya diktatörü olacağını düşünmüştü. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı başladı ve Amerika savaşa girdi ve Hitler'i durdurduklarını düşündüler. Ama onu durduran gerçek anlamda Tanrı'ydı. Tanrı Haman'ı da durduracaktır. Şimdi Tanrı'nın Ester'i neden tahta geçirdiğini görmeye başlayacağız. Eğer o orada olmasaydı, bu Yahudi karşıtı Haman Yahudileri yok ederdi. Niyetinin bu olduğu kesindi. 2. ayette, kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkes Haman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordekai ne eğildi ne de yere kapandı. Kral yeni bir başbakanı olduğunu halka bildirdi. Herkes onun önünde eğilecek ve konumuna saygı gösterecekti. Mordekai'nin kent kapısında yargıç olduğunu daha önce söylemiştim. Mordekai'nin politik bir işi vardır. Bunun anlamı krallıktaki yetkililerden biri olduğu ve Haman'ın önünde eğilmesi gerektiğidir. Ama bize Haman'ın önünde yere eğilmediği söyleniyor. Kardeşim, Mordekai hakkındaki düşüncelerimi değiştirmek üzereyim. Daha önce onun hakkında olumsuz görüşüm olduğunu söylemiştim. Mordekai olmaması gereken yerdeydi, olması gereken yerde değil, yani Tanrı'nın istemi dışındaydı. Ama burada bakın, bu Haman'ın önünde eğilmiyor. Haman'ın önünde eğilmeye reddettiği için ona bravo demek geliyor içimden. Bence Haman oradan geçtiğinde kralın hizmetinde olan bütün diğer başarısız insanlar dört ayaklı, affedersiniz, hayvanlar konumuna geçtiler. O günlerde insanlar eğildiklerinde sadece bellerinden yukarısını yere eğmekle kalmazlardı. Şimdi ilk kez olarak Tanrı'nın elinin Mordekai'nin hayatında harekete geçmeye başladığını görüyorum ben. Siz ama Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Tanrı böyle bir durumda nasıl etkin olabilir, kendi ülkesine dönmesi gerekirdi diyebilirsiniz. Çünkü ben bunu daha önce de söylemiştim. Doğru. Kendine ait nedenlerden ötürü dönmemişti bu adam ama Yahudi olduğundan ait olduğu yer Filistin'di. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğu açıktır. Ama yine de Tanrı'yı onurlandırmaktadır. Ester kitabının hiçbir yerinde ona yakarmadığı halde Tanrı'yı kabul etmektedir. Bu sonuca nereden varıyorum? Tanrı'nın Yahudilere buyruğu çok açıktı. Tanrı'nın kendisinden başka hiçbir şeyin önünde eğilmemeleri gerekliydi. Bir put yapmayacaklar, bir putun önünde eğilmeyeceklerdi. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin önünde yere eğilmemeleri gerekiyordu Tanrı halkının. Bu yüzden Haman adlı bu adam yüksek rütbesiyle oraya geldiğinde politik bir görevi olan herkes onun önünde yere kapanmıştı. Bir kişi, Mordekai hariç. Ayakta kalan tek kişi o olduğunda epey göze çarptığından emin olabilirsiniz. Mordekai ve Ester Yeruşalim'e dönecek kadar sadık değildiler ama halklarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atmaya razıydılar. Mordekai hakkında daha önceki görüşümü şimdi değiştiriyorum. Kralın kapı görevlileri Mordekai'ye kralın buyruğuna neden karşı geliyorsun diye sordular. Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordekai onlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler. Çünkü Mordekai onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti ve böyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı. Ester 3, 3 ve 4. ayetler. Kendisine neden eğilmediği soruldu ve Mordekai ilk kez olarak Yahudi olduğunu burada söyledi. Şimdiye kadar kimseye söylememişti, gizli tutmuştu. Ve Ester güzellik yarışmasına girdiğinde kimseye hangi ırktan olduğunu söylememesi talimatını verdiğini hatırlayacaksınız. Yani Mordekai Ester'e sakın kimliğini açıklama demişti. Kocası bile bunu bilmiyordu. Yani Ester'in kocası. Ama şimdi Mordekai onlara söylüyor. Haman'ın önünde eğilmememin nedeni Yahudi oluşum diyor. Bunu söylediği anda inancını da ortaya koyuyor. Tek Tanrı'ya iman ettiğini söylüyor. Sadece tek ve gerçek Tanrı'ya tapınmaktadır. Hiçbir puta, hiçbir insanın önünde eğilmeyeceğini bildiriyor. Tesniye yani yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ayette kendisine şöyle öğretilmiştir. Kulak ver ey İsrail, egemen Tanrımızdır ve o tektir. Dünyaya, antik zamandaki dünyaya, putperestlik dünyasına Tanrılığın birliğini bildirmesi gerekiyordu. Ateistlik dünyası olan günümüzde bizlerin baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere üçlü birliği bildirmemiz gerekir. Mordekai inançları için ayağa kalkmıştı ve şimdi diğerleri bunun nedenini öğrenmişlerdi. O zamanlarda Yahudiler tek ve gerçek olan Tanrı'ya tapınmalarıyla tanınırlardı. Ben aferin Mordekai'ye demek istiyorum. Şimdi ilk kez olarak Tanrı için ayağa kalkmaya başlıyor ve bu ona çok pahalıya mal olacaktır. Yaptığının etkisinin bütün halkını etkileyecek kadar büyük olacağını hayal bile etmediğini sanıyorum. Ama büyük bir olasılıkla en azından işine hatta belki de hayatına mal olabileceğinin bilincindedir. Haman Mordekai'nin eğilip yere kapanmadığını görünce öfkeden kudurdu diyor Ester 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Yalnız onu öldürmeyi düşünmekle kalmadı, onun hangi halktan geldiğini bildiği için bütün halkını, Ahasveroş'un egemenliğinde yaşayan bütün Yahudileri ortadan kaldırmaya, onları öldürmeye karar verdi. Bu ayetlerde Haman küçük bir adam olduğunu ortaya koymaktadır. Mordekai'yi görmezlikten gelmeliydi. Mordekai bir tanrı adamı olarak göze batmaya başladığında Haman adlı bu adam da bir şeytan adamı olarak bütün çirkinliğiyle göze batmaya başlamaktadır. Fark edeceğimiz ilk şey küçüklüğü olacaktır. Öykü boyunca Haman'ın küçük bir adam oluşu dikkatimizi çekecek. Onu daha sonra karısının omuzunda ağlarken göreceğiz. Dünyada istediğim her şeye sahibim. Krallıkta canımın çektiği her şeye sahip olabilirim ama o Yahudi benim önümde eğilmiyor türünden sözler söyleyecektir. Bu tür bir şeyin kendisini rahatsız etmesine izin veren bir adam küçük bir adamdır. Karakteri düşük bir adamdır. Ve bu durumun kendisini epey rahatsız etmesine izin vermektedir. Haman korkunç bir şey yapmaya çalışmaktadır. Ve çalışıyor. Ahasveroş'un krallığında yaşayan bütün Yahudileri yok etmeye çalışacaktır. Tanrı'nın İbrahim'e Yahudileri kutsayan herkesi kutsayacağı, onları lanetleyen herkesi lanetleyeceği vaadi hakkında hiçbir şey bilmediğinden eminim. Ama Tanrı vaatlerini yerine getirir. Yahudilerin kendilerini yok etmeye çalışan her ulusun cenaze töreninde hazır bulunduklarını görmek için tarihin sayfalarına bakmamız yeterlidir değerli dostum. Hitler Yahudileri yok etmeye çalışmıştı. 6 milyon Yahudi'yi öldürdü. Onlardan kurtulacağını sanmıştı. Buna karşın günümüzde Hitler ve grubu yok olmuştur ama Yahudiler hala bizimledirler. Evet, Tanrı halkına bakmaya söz vermiştir. Bu bizim için de bir sevindirici bir haberdir. Biz Tanrı'ya iman ettiğimizde Tanrı her zaman vaatlerinde duracaktır. Bizi sona kadar tutacak ve koruyacaktır. Birçok olayın, birçok acının, birçok sorunun başımıza gelmesine evet izin verebilir. Ama bizi asla bırakmayacaktır. Bunu bilmemiz gerekir. Evet, Tanrı halkına bakmaya söz vermiştir. Tarih boyunca yok edilmemiş olmaları gerçeği bile tek başına bir mucizedir. Tanrı onları gerçekten de korumuştur. Ve Ester kitabında onun bunu yaptığını göreceğiz. Bu işi en uygun ayı ve günü belirlemek için Ahasveroş'un krallığının 12. yılında birinci ay olan Nisan ayında Haman'ın önünde kura çekildi. Kura 12. ay olan Adar ayına düştü diyor Ester 3. bölüm 7. ayette. Haman'ın siniri her gün artmaktadır. Köpürüyor. Kent kapısından her geçtiğinde o Yahudi Mordekai hariç herkes önünde yere kapanmakta ama onun bunu yapmaması onu oldukça rahatsız etmektedir. Bu konuda bir şeyler yapmaya karar verir. Haman, Mordekai'nin önünde yere kapanmayı reddetme nedeninin dinsel inançlarından kaynaklandığını anladığında, ülkedeki bütün Yahudilerin öldürülmesinin sorunu çözeceğine karar verir. Haman, Yahudilerin yılın hangi günü yok edilmesine karar vermek için büyücülerine Pur denilen kurayı çektirtti. Büyücüler ve Haman, kuraya son şeklini verenin Tanrı olduğunu anlamamışlardı. Kura yılın son ayına düştü ve bu da Haman'ın planının öğrenilip durdurulması için zaman oluşturdu. Haman, Kral Ahasveroş'a şöyle dedi. Krallığının bütün illerinde öbür halkların arasına dağılmış, onlardan ayrı yaşayan bir halk var. Yasaları bütün öbür halklarınkinden farklı. Kendileri de kralın yasalarına uymazlar. Onları kendi hallerine bırakmak kralın çıkarlarına uygun düşmez. Kral uygun görüyorsa yok edilmeler için yazılı bir buyruk verilsin. Ben de hazineye ödenmek üzere kralın memurlarına 10 bin talant gümüş vereceğim. Ester 3. bölüm 8 ve 9. ayetler. Haman, Kiserkses'in dikkatini krallığında farklı olan bazı insanların yaşadığına çekti. Bunlar diğerlerinden farklıydılar. Musa'nın yasasını izliyorlardı. Yok edilmesi gereken bir halklar. Kralı Yahudilerin kralın yasalarına karşı geldiğine ve onların yok edilmesinin onlardan ele geçirdikleri mal mülkle kralın hazinesine epey zenginlik getireceğine ikna etti. Kiserkses'in daha yeni savaştan çıktığını hatırlayacaksınız. Bu savaş epey pahalıya patlamıştı. Biriken faturaları ödemek için paraya ihtiyacı vardı bu kralın. Belki Haman'ın fikri borçları ödemek için yeterli parayı getirirdi. Kral tabii ki bu planla ilgilenmişti. Politikacıların çoğu para bulma yollarıyla ilgilenirler ve bu krala bir çözüm yolu gibi göründü. Kiserkses o zamanın hükümranlarının çoğu gibi insan hayatına çok az değer veriyordu. Haman'ın yok etmeyi istediği halkın hangi halk olduğunu bile sormadı. Haman, kraliçe Ester'in bu ulustan olduğunu bilmiyor. Kiserkses'in kendisi kraliçesinin Yahudi olduğunu ve bu sırada onun da ölüm fermanını imzaladığını bilmiyor. Bunun üzerine kral mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Yahudi düşmanı Haman'a verdi diyor 10. ayette. Xerxes parmağındaki yüzüğü çıkarıp Haman'a veriyor. Bu onun mühür yüzüğüydü. Yüzüğün üzerindeki mühür yumuşak bal mumuna batırılır ve bu kralın imzasını oluştururdu. Üzerinde bu mührün bulunduğu bir buyruk krallığın yasası haline gelirdi. Böylece Xerxes dikkatsizce yüzüğünü çıkartıp Haman'a veriyor. Ve kim olduklarını bilmiyor ve kim olduklarıyla da ilgilenmiyor. Ama eğer yok edilmeleri gerektiğini düşünüyorsan git meseleyi hallet anlamına gelen sözler söylüyor. Xerxes insan hayatına dediğim gibi önem vermiyordu. Krallığının zenginliğini Yunanistan'a karşı savaşta israf etmişti ve bu savaşta kaç kişinin ölmüş olduğu hakkında çeşitli tahminler bulunmaktadır. Bazıları bu savaşta 2 milyon erkeğin öldüğünü düşünürler. Bu kadar çok insanın hayatını yapmış olduğu bir hata için vermesi onu rahatsız etmişe benzemiyordu. Ona para sende kalsın, o halka da ne istersen yap dedi. Birinci ayın 13. günü kralın yazmanları çağrıldı ve Haman'ın buyruğu her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazılarak satraplara, il valilerine ve bütün halk önderlerine gönderildi. Buyruk kral Ahasveroş'un adını ve yüzüğünün mühürünü taşıyordu. Krallığın bütün illerine ulaklar aracılığıyla mektuplar gönderildi. Bu mektuplar 12. ay olan Adar ayının 13. günü genç, ihtiyar, kadın, çocuk bütün Yahudilerin bir günde öldürülüp yok edilmesini, kökünün kurutulup mal mülklerinin de yağmalanmasını buyuruyordu. Ester 3. bölüm 11-13 ayetler arası. Yahudileri yok etme buyruğu Medler ve Perslerin bir yasası olarak çıkar. Bu haberi yaymak epey bir çaba gerektirmişti. Çünkü hatırlayacağınız gibi bu imparatorluk Hindistan'dan Asya'yı geçerek bereketli Hilal ve Akdeniz'e kadar uzanıyordu. Avrupa'nın bazı kısımlarını, Anadolu'nun tümünü kapsıyor, Afrika'ya uzanıp Mısır'ı içine alıyor ve Habeşistan'a uzanıyordu. Çok büyük bir krallıktı. Bu krallıkta birçok diller konuşan halklar vardı. Krallıkta en az 127 dil konuşuluyordu ve bu bölgelerde çeşitli lehçeler konuşan kabilelerde olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. Bu yasanın bütün bu dillere çevrilmesi gerekiyordu. Bu büyük bir hükümet projesiydi. Yasanın çevresi ve yeteri kadar nüshanın yazılması işi yazıcılara düşüyordu. Bu dev bir işti. Krallığın her yerine gidecek kadar nüshay yapıldığında develer, eşekler, koşucular ve mesajcılar aracılığıyla yollandılar. Belirli bir günde Yahudiler yok edileceklerdi. Bu yasa Yahudi karşıtlığına kapıları ardına kadar açıyor ve çok sayıda insana yüreklerinde var olan şeyi yapmalarına izin veriyordu. O belirli günde Yahudileri öldürmek yasal olacaktı. Bu buyruk Medler ve Perslerin bir yasası olarak çıkmıştı. Bu kitabın başında bizlere tekrar ve tekrar bu yasanın değişmez olduğu bildirilmişti. Bu yasa değiştirilemez ve kaldırılamazdı. Bu yasayı etkisiz kılmak için başka bir yasanın çıkarıldığını göreceğiz. Buna karşın bu yasanın kitaplara uygun olması gerekiyordu. 14 ve 15. ayetlerde diyor, bu fermanın metni her ilde yasa olarak duyurulacak ve bütün halklara bildirilecekti. Öyle ki herkes belirlenen gün için hazır olsun. Ulaklar kralın buyruğu ile hemen yola çıktılar. Ferman Sus kalesinde de duyuruldu. Sus halkı şaşkınlık içindeyken kral ile Haman oturmuş içki içiyorlardı. Sus kenti şaşkınlık içindeydi. Yahudiler ülkelerine ihanet etmemişlerdi. Hiçbir büyük suç işlememişlerdi. Onları yok etmeye çalışmak için neden bu kadar aşırı önlemler alınıyordu? Yahudilerden hoşlanmadıkları ve onları farklı adetleri olan yabancılar olarak gördükleri halde onları yok etmeyi istemiyorlardı. Xerxes'in böyle bir buyruğun çıkmasına izin verişini anlayamıyorlardı. O gece sarayın dışında atlıların buyruklarını aldıklarını görebilirdiniz. Krallık çok büyük olduğundan resmen yüzlerce kişi buyruğun iletilmesi işiyle görevlendirilmişti. Atlılara yasa haline gelen yeni buyruğun dağıtılışını görebiliyordunuz. Bu aklı insanların bir grubu güneye giden yola, diğeri kuzeye giden yola, öbürü batıya, diğeri de doğuya giden yola çıktı. Bütün gece at sürdüler. Bir kasabaya geldiklerinde buyruğu kasabanın ilan tahtasına astılar. Atlılar sonra yollarına devam ettiler. Atları yorulduğunda işlerine devam etmeleri için onlara yeni atlar veriliyordu. Yahudilerin öldürüleceği haberi krallığın her tarafına yayılmıştı. Kralın buyruğundan ötürü acele ediyorlardı. Evet, kent halkı şaşkınlık içindeydi ama bu kralı rahatsız etmiyordu. O gece kral ve ihtiyar Haman birlikte oturup kadeh kaldırdılar. Kral buyruğunun ucunun kraliçesine dokunacağının bilincinde değildi. Dostum, diğer bir ulusa karşı düşmanlık tohumları saçmak korkunç bir şeydir. Ama ne yazık ki günümüzde de bu halen yapılmaktadır. Kesinlikle hiçbir Mesih imanlısı böyle bir işe ne girişir, ne de bunu onaylar, ne de destekler. Yahudi karşıtlığı ilk olarak Yahudilerin bir ulus haline geldikleri Mısır'daki tuğla yapım evlerinde Firavun'un zalim yönetimi altında başlamıştı. O zamandan itibaren dünyanın bazı büyük ulusları onlara karşı harekete geçtiler. Onları sürgüne götüren Asur ve Babil de aynı şeyi yapmıştı. Ester adlı bu kitapta Persler ülkesindeki durumlarının nasıl olduğunu görüyoruz. Roma da bu konuda suçludur ve İspanya'daki Engizasyon büyük ölçüde Yahudilere yönelikti. Sonra Almanya'da Hitler yönetimi altında 6 milyon Yahudinin öldürüldüğünü biliyoruz. Yahudi karşıtlığı dediğimiz şeyin nedeni nedir? Bunu kısaca analiz edelim. Bunun arkasında iki şey vardır. İlk neden doğal bir neden. İkincisi ise doğaüstü bir nedendir. Yani birisi yersel, birisi göksel. Doğal neden basitçe şöyledir. Çirkindirler. Beni yanlış anlamayın. Bulunduğum kentte arkadaşım olan bir Hristiyan Yahudi vardı. Harkule'de biriydi. Şimdi dobra dobra konuşalım. Yahudi olsun olmasın, Tanrı'dan uzak biri çirkindir. Aslında bunu söylemek istiyorum. Tanrı'dan uzak olan birisi çirkindir. Tanrı'dan uzak olan Yahudi olmayan birinden daha çirkin birisini düşünemiyorum. Hristiyan bir Yahudiden daha güzel bir insan da düşünemiyorum. Yani İsa Mesih'e iman eden, günahları bağışlanan birisi güzel insandır. Tanrı bizleri çirkin, işi bitmiş ve çekici olmayan insanlar olarak gördü ama egemen kayrası aracılığıyla Tanrı bizleri Mesih'te yeni yaratıklar yapar. Aynı lütuf aşağıya uzanıp onların seçilmiş bir halk olduğunu söylemiştir. Başka deyişle, günah çirkindir. Günah içerisinde yaşayan günahlı insan çirkindir. Ama günahları affedilmiş, paklanmış insan güzel insandır. Bir de Yahudilerden nefret edilmesinin doğaüstü bir nedeni vardır. Tanrı'nın sağlayışı ve tasarımında Tanrı'nın yazılı sözünün koruyucuları olanlar Yahudiler olmuşlardır. Kutsal kitap elimize onların aracılığıyla gelmiştir. Tanrı onları bunun için seçmiştir. Kutsal yazıyı bize aktarmışlardır. Kutsal yazının koruyucuları oldukları ve Rab İsa Mesih bedende Yahudi ırkından geldiğinden dolayı şeytan onlardan nefret eder. Pavlus şöyledir, onlar ataların soyundandır, beden açısından Mesih de onlardan geldi. Bundan kaçınmanın bir yolu yoktur ve bundan ötürü onlardan doğaüstü bir şekilde nefret edilir. Bu durum kutsal kitapta çok açık bir şekilde görülmektedir. Tanrı'nın onları kendi halkı ve kendi ulusu olarak seçtiğini biliyoruz. Şeytan onlardan nefret eder ve bunun sonucu olarak da zaman zaman dünya ulusları bu halkı karşı kışkırtılmışlardır. Xerxes tarafından yapılan yasa bozulamazdı. Kraliçe Vaşti'yi bir kenara atan yasayı zaten gördük. Bu yasa değiştirilemezdi. Onu kral bile değiştiremezdi. Yahudilerin yok edilmesini buyuran yasa kralın kendisi tarafından imzalanmıştı. Medler ve Perslerin bir yasası haline gelmişti. Değiştirilebilmesi mümkün değildi. Tanrı halkını nasıl kurtaracaktı? Bir başka buyruğun yapılması gerekiyordu. Birisinin duruma el atması gerekiyordu. Bu arada Tanrı bu olay için hazırlık yapıyordu. Bu kısa kitabı çalışmaya ilk başladığımızda Tanrı'nın sağlayışından söz etmiştim. Putperest bir sarayda sarhoş bir sefahat aleminin gerçekleşmesini görmüştük. Birkaç bin kişi bir şölendeydi. bir aile skandalı ortaya çıkmış ve krala itaat etmeyi reddeden kraliçe boşanmıştı. Bunun Tanrı'nın halkını kurtarmasıyla ne ilgisi vardır öyleyse? Her türlü ilişkisi vardır. Tanrı hareket halindedir ve güçlü bir şekilde hareket etmeyi sürdürecektir. Birisini tahtın tam yanına yerleştirmiştir. Bu kadın Yahudileri kurtarmaktaki araç olacaktır. Tanrı sağlayışı sayesinde insanların işlerinde etkin olur. İsa Mesih'in doğumunun anlatımı da Tanrı'nın sağlayışına bir örnektir. Sezar Augustus, dünyadaki herkesin vergi vermesi gerektiğini bildiren bir yasayı imzalamıştı. Bu yasayı imzalarken bir peygamberliği yerine getirdiğini bilmiyordu. Vergi yasasının Nasralı bir bakirenin ilk çocuğunu doğuracağı Bethlehem'e gitmesine neden olacağını bilmiyordu. Bence Sezar Augustus bunu duysaydı gülüp bebekler hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama vergiler hakkında çok şey biliyorum derdi. Tanrı Mika peygamber aracılığıyla Mika 5:2'de Mesih'in Bethlehem'de doğacağını önceden bilirmişti. Sezar, Meryem'in Rabbisa Mesih'i doğuracağı zaman Bethlehem'de olmasına neden olan bir yasa imzalamıştı. Tanrı Sezar'ın sarayındaydı. Tanrı Xerkes'in sarayındaydı. Tanrı gölgelerde durarak kendisine ait olanları korur.